ALES Soru Bankası Sözel Bölüm Ayrım 22 Paragraf 3 Paragrafta Ana Düşünce 1. Bu parçada anlatılmak istenen asıl düşünce aşağıdakilerden hangisidir? Ustası için hikayeden romana geçmek zor mudur? Değildir. Roman bir aşamadır. Bir tür eğlenceliktir. İşinin ustası olan bir hikayeci romanla dilediğince oynar. Hikayede yapamadığını romanda yapar. Hikayede en az şiir kadar güçlü bir uğraştır. Kelimeler göz nuru ister. Cümleler romandaki gibi. Yani her zaman yan yana gelmekte size kolaycacık boyun eğmezler. Ayrıntıya söz kabalığına direnirler. Roman mı? Aa, o sevecendir. Hoşgörülüdür, bağışlayıcıdır. A. Hikaye yazmanın roman yazmaktan daha kolay olduğu. B. Usta hikayeciler için roman yazmanın çok kolay olduğu. C. Hikayecinin romanda kelimelerle istediği gibi oynadığı. D. Hikayecinin romandan daha etkileyici olduğu. E. Hikaye ve şiirin romandan daha zor yazıldığı. Cevap. A. Hikaye yazmanın roman yazmaktan daha zor olduğu. 2. Çocukları kendi hallerine bırakmayı modern eğitim zanneden bir baba tanımıştım. Yürümeye başladıktan itibaren onları kendi hallerine bırakır. Onlarla hiç ilgilenmezdi. Babanın çocuklarla ilgilenmemesi annenin de işine geliyordu. Onları sabahtan itibaren sokağa bırakıyor, ancak hava kararınca içeri alıyordu. Baba yanıldığını anladığı zaman iş işten geçmişti. Evin içi aylak aylak gezen genç kızlarla, hazırdan yiyen delikanlılarla dolmuştu. Kızlar ellerinden hiçbir ev işi gelmediği için koca bulamayıp evde kaldılar. Aynı şekilde oğlanlar da okumamış içsiz güçsüz takımına karışmışlardı. Bu parçada söz edilen babanın ailesiyle ilgili tutumunun yanlışlığını en iyi ifade eden atasözü aşağıdakilerden hangisidir? A. Çoğu zarar, azı karar. B. Çok söyleme arsız edersin. Aç bırakma hırsız edersin. C. Çürük tahta çivi tutmaz. D. Çürük baklanın kör alıcısı olur. E. Çocuğa iş buyuran ardınca kendi gider. Cevap C. Çürük tahta çivi tutmaz. 3. Kendini beğenmek insanın özünde olan bir hastalıktır. İnsan yaratıkların en zavallısı, en cılızıdır. Öyleyken en mağruru da odur. Kendini öteki yaratıklar sürüsünden ayırıp kenara çeker. Arkadaşı yoldaşı olan varlıklara yukarıdan bakar. Her birine uygun gördüğü ölçüde güçler ve yetenekler dağıtır. Aslında biz insanlar öteki yaratıkların ne üstünde ne altındayız. Bilge der ki, göklerin altındaki her şey aynı yasanın ve aynı yazgının buyruğundadır. Bazı ayrılıklar, seviyeler ve dereceler vardır ama her şeyde aynı duanın yüzü görülür. Montaigne bu sözleriyle aşağıdaki özelliklerden hangisini söylemek istemiştir? A. İnsanın en iyi arkadaşı yine insandır. B. Her şey kırılmaz zincirleriyle bağlıdır yazgının. C. İnsanlar doğadaki tüm canlılarla eşittir. D. İnsanlar diğer insanlarla temelde eşittir ve gururlanma kötüdür. E. İnsanı haklı olarak kendisine bir üstünlük vermektedir. Cevap C. İnsanlar doğadaki diğer tüm canlılarla eşittir. 4. Anday'ın şiir ve denemelerinde geçmişle gelecek daima bugünün içindedir. Burada ayrıntılarına giremeyeceğim bu temel kabul çerçevesinde onun düşünsel dünyasını modernist bir şair olduğunun bilinciyle eylediğini belirtmek yerinde olur. Modernizmi bu bağlamda sanatlardaki paradigma değişimiyle ilgili olan ve estetik yaşantının şimdiki an temeline dayandığı bir tavır içinde ele aldığını belirtmekte yarar var. Bu parçanın yazarının asıl anlatmak istediği aşağıdakilerden hangisidir? A. Anday şairliğin yanında yazarlığı olan bir sanatçıdır. B. Şu anı anlatan anday aynı zamanda geçmişi, geleceği, bugünü de işler. C. Modern eserler verebilmek için anday geleceğe dönük eserler vermiştir. D. Geçmişini unutamayan şairler geleceği de unutmazlar. E. Deneme türünde eser vermiş en yetkin sanatçımız Anday'dır. Cevap B. Şu anı anlatan Anday aynı zamanda geçmişi, geleceği, bugün de işler. 5. Kitap 1954 Nisan ayı içerisinde başlayıp yine aynı yılın 28 Ekim günü sona eren karşılıklı mektuplardan oluşuyor. Bu mektuplaşma Tarık Dursun, K ile sonradan eşi olacak Nermin Tok arasındadır. İki insanın birbirine olan sevgisini anlatan, aynı zamanda bir döneme ve o dönemin gerçekleriyle insan ilişkilerine ışık tutan bu mektuplarda, yaşam savaşının acımasızlığı ve buna rağmen çevreden gelen her türlü baskıya, ortaklaşa başkaldırı esas konudur. Bu parçada aşağıdakilerden hangisine değinilmemiştir? A. Çevreden gelen baskıya başkaldırının eserde anlatıldığına. B. Eserin dönemi içinde oldukça beğenilip ön plana çıkarıldığına. C. Kitabın Nisan ayı ile Ekim ayı arasındaki mektuplardan oluştuğuna. D. Tarık Dursun K ile Nermin Tok'un evlendiğine. E. Eserde iki insanın birbirine olan sevgisine yer verildiğine. Cevap B. Eserin dönemi içinde oldukça beğenilip ön plana çıkarıldığına. 6. Hayatın bir hikaye olarak anlatılmaması, hayatta kişinin arasına aşılmaz bir uçurum gibi girer. Modern dünyada kendini ifadeye kadar vurgu yapılması, varoluşa ilişkin bu nedensellik bağı nedeniyle olsa gerek. Teknolojinin zamandan daha hızlı ilerleyişinde başı dönen insanoğlu, kendisini hikayesinin dingin kurgusunda aramaktadır. Hepsinin ötesinde hikayemiz varlığımız için gereklidir. Tıpkı bir incinin istiridye için gerekiyor olması gibi. Bu parçada özellikle vurgulanan aşağıdakilerden hangisidir? A. Modern dünyada bir insanın kendini anlatması için gerçeği görmesi gerekir. B. İnsanlar hikayelerinde kendilerini, varlıklarını anlattıkları için hikayeye gerek duyarlar. C. Hikayeler bizim çevremizdekileri tanıttığı için toplumsal ilişkiler için gereklidir. D. Hikayemizi insanlarla paylaşmazsak kendimizi kötü hissederiz. E. İnsanoğlu hikayesini teknolojinin kurgusunu gerçekleştirebildiği oranda oluşur. Cevap A. Modern dünyada bir insanın kendini anlatması için gerçeği görmesi gerekir. 7. Kimileri hayatını bir çoğul hikayeler dizgesi olarak yaşar. Aynı olaya ait farklı okumalar, yaşananların birden çok kurguya açık olması duruma ve ortama göre onları farklı birer hikayenin kahramanı haline getirir. Kendilerini tanımlar ve geçmişlerini anlatırlarken, muhataplarına göre kolaylıkla ve içlerinde herhangi bir şüphe uyanmaksızın uygun hikayeyi seçerler. Bu parçada asıl anlatılmak istenen aşağıdakilerden hangisidir? A. İnsanlar herkese göre farklı algılanabilecek olayları yaşamalıdır. B. İnsanların temel amacı her okunduğunda okuyucuya seslenen eserler vermek olmalıdır. C. Kendini anlatamayan insanların hikayeleri renksiz olur. D. Kahramanı olmayan hikaye sıradan konuları işler. E. Bazı insanların hayatları farklı biçimde yorumlanabilir. Cevap E. Bazı insanların hayatları farklı biçimlerde yorumlanabilir. 8. Her okur okuduğu kitaba kendini de katar. Hikaye anlatıcısının dili, olayla arasına koyduğu zaman mesafesi, mevcut haldeki gerekçesi kadar her Her bir dinleyenin bu sessiz katkısıyla da yeniden üretilir. İyi dinleyiciler hikayelere kışkırtıcı bir boyut katarlar. Kötü dinleyiciler ise hayat soluğunu tüketir, sessiz bir söylenmeye dönüştürürler hikayeyi. Bu parçada hikayeyle ilgili olarak asıl anlatılmak istenen hangisidir? A. Hikayeler okuyucuyu etkiler, belli şekillere sokar. B. Hikaye konusunun etkileyiciliğine göre okuyucuya hitap eder. C. Hikaye anlatıcısının yetenekleri doğrultusunda gücünü ortaya koyar. D. Hikayeler yazıldığı döneme değil, daha sonradan gerçek görevini yerine getirir. E. Her hikaye okuyucusunun tavrına göre yeniden şekillenir. Cevap E. Her hikaye okuyucusunun tavrına göre yeniden şekillenir. 9. Eleştirmen kullandığı iletişim kodlarından sorumludur ve kendisine yöneltilen sorulara kaynak ve kanıt göstermeksizin kurnazlığa kaçan cevaplar veremez. Öyledir, ondan diye kestirip atamaz. Başka bir deyişle eleştirmenin eleştirilmesinden daha endişe verici bir şey olamaz. Çünkü bu yapılamıyorsa, yani okurlar, sanatsever kişiler eleştiriye karşı vurdumduymazlık içindelerse, sanatta ölçünün kaybolmakta olduğunu da bilmek durumundadırlar. Bu parçada asıl anlatılmak istenen aşağıdakilerden hangisidir? A. Eleştirmenin de eleştirilmesi gerekmektedir. B. Eleştirmenin eleştirilmesi eserin değerini yükseltir. C. Eleştirmen eleştiriyi kendi kurallarıyla değil eleştirinin kurallarıyla meydana getirir. D. Eleştirmen eserine kendisini kattığı oranda güçlü eserler verir. E. Eleştirmen kaynak ve kanıt göstermeden eserlerini oluşturur. Cevap A. Eleştirmenin de eleştirilmesi gerekmektedir. 10. Eleştirinin kurumlaştığı bir ortamda tarafsız, rasyonel eleştiriden söz etmek çok güç olmasa gerek. Ama Türkiye'de eleştiri alanında çoğu zaman sanatın ana sorunları olan konu, üslup, biçim ve imge yerine bu düzlemde ürün veren kişiler tartışma konusu olabiliyor. Sanatı tarif eden ve onu temsil ettiğini sanan kişiliklerin başlattığı saldırı ve karalamalar, sonuçta okurların ve sanatseverlerin kafasını karıştırmaktan başka bir işe yaramayabiliyor. Bu parçada eleştiride görülen yanlışlık hangisidir? A. Eleştirinin aklı kullanmada yetersiz kalıp konuyu ön plana çıkarması. B. Kişisel eleştirilerin doğru biçimde yapılamaması. C. Eleştirinin tarafsız olması gerekirken bireysel tartışma konusu yapılması. D. Sanatseverlerin eleştiriyi yanlış algılayıp yorum yapması. E. Eleştirmenlerin duygunun yerine düşünceleri gereğinden fazla kullanması. Cevap C. Eleştirinin tarafsız olması gerekirken bireysel tartışma konusu yapılması. 11. Mektup benim özgürlük sığınağımdır. Sığınak da dar bir yerdir. Mektup öyle bir darlıkta genişliği yaşamaktır. Mektup yazarken seslendiğim o kişi bende dünya kadar büyür. Öyle bir dünya ki yüreğim orada dar odacıklardan oluşan bir top et parçası değildir. Atışını ancak yazdığım kişilerin algılayabileceği duyguların nabzıdır. Kişinin bunu algılayamadığını anlarsam ya mektubu keserim ya da ona sunduğum üslup değişir. Bu parçanın yazarının asıl anlatmak istediği hangisidir? A. Mektupla yazar içinden geçenleri yazar ama bunun bir sonu vardır. B. Mektup gerçek hayatı anlatabildiği oranda görevini yerine getirir. C. Mektupla hür davranılırken uçsuz bucaksız bir yaratma alanı kurulur. D. Mektubun işlevini belirleyen yazarının yazma kabiliyetidir. E. Üslubu bozulan yazar mektup yazmayı bırakmak zorunda kalır. Cevap C. Mektupla hür davranılırken uçsuz bucaksız bir yaratma alanı kurulur. 12. Bir metnin ilk yazıldığı dilden çevrilmesinden daha doğal ne olabilir ki? İkinci dilden bir çeviri bizi kaynaktan az ya da daha çok uzaklaştıracağı, birinci çevirinin kalitesiyle ilgili riskleri içereceği için durup dururken bir metnin ikinci dilden çevirisinin elbette anlamı yok. Gerçek bu kadar açıkken birilerinin ikinci dilden çeviri yapmasına ne demeli? Kafamızı kaldırıp çeviri dünyasına, çeviri dünyamıza bakarken ikinci çevirinin önemli bir olgu olduğunu görürüz. Bu parçanın yazarının özellikle vurgulamak istediği aşağıdakilerden hangisidir? A. Çeviri dünyamız gerçek çevirilerin bulunduğu bir ortamdır. B. İkinci dilden çeviriler yanlış bilinen gerçeklerin ortaya çıkarmaktadır. C. Metnin ilk yazıldığı dilden çevrilmesi daha doğrudur. D. Çevirinin değerini, çeviri sayısı ve çevirmenin gücü belirleyecektir. E. Bir metnin çevirisinde yazarın gücü kadar çevirmenin yeteneği de önemlidir. Cevap C. Metnin ilk yazıldığı dilden çevrilmesi daha doğrudur. 13. Son yıllarda özellikle Fransa'da Arap yazarlara duyulan ilgi bir hayli artmış durumda. Belki bu doğunun farklılığını içermek ya da en iyi niyetle Avrupalıların günü kolaylaştıran bir eğilime de işaret ediyor. Zira anlatılan Doğu-Batı kültürüyle çok az tanışan ve onun dilini kullanan, genellikle Fransızca, dolayısıyla Batı'nın görmek istediği Doğulu imgesini yakından ve tüm görünümleriyle bilebilen Arap yazarların yansıttığı biçimiyle çıkıyor ortaya. Bu parçada asıl anlatılmak istenen aşağıdakilerden hangisidir? A. Doğulu insanların farklı olması Batılıların ilgisini çekmiştir. B. Son dönemde gerçek insan tipini sadece Arap yazarlar verdiği için bu yazarlar çok sevilmektedir. C. Batılıların istediği Doğu tipini Arap yazarlar oluşturduğu için Arap yazarlar çok ilgi görmektedir. D. Fransızca bilip okuyan okuyucular Arap yazarların kendilerine seslendiğini iyi bilmektedir. E. Doğulu imgesini değiştirmeyen yazarlar okunmadan yok olup giderler. Cevap C. Batılıların istediği doğulu tipini Arap yazarlar oluşturduğu için Arap yazarlar çok ilgi görmektedir. 14. Tanzimat'la başlayan modernleşme hareketi Cumhuriyet'le birlikte siyasal etkiyi de ele geçirmiş, ulusal kalkınmacı ulus devlete, ulusal burjuvaziye dayanan bir devlet kurmuştur. Bu yeni devlet ümmeti değil ulusu, tebaayı değil yurttaşı gereksiniyordu. Ancak bu vasıflarda bir ulus henüz bulunmadığı için bunu yaratmak, daha doğrusu hayal etmek gerekmekteydi. Bunun yolu da eğitimin kitleselleşmesinden geçiyordu. Parçaya göre modernleşme hareketinin asıl amacı aşağıdakilerden hangisidir? A. Eğitim sistemini kökten değiştirmek. B. Eğitimi çoğunluğa yayıp ulusu istediği duruma getirmek. C. Devlet yapısındaki aksaklıkları düzeltip devleti kalkındırmak. D. Ulusun dini yapısını güçlendirip ümmetçiliği yaymak. E. Burjuvazinin eksikliklerini devletçilikle düzeltmek. Cevap B. Eğitimi çoğunluğa yayıp ulusu istenilen duruma getirmek. 15. Bir metinle yakın bir ilişki kurduğu için o metnin çevirisini yayın evine gönderen kişiden daha iyi bir çevirmen adayı olamaz. Şimdi bu kişi o metnin asıl dilini bilmiyorsa yayın evinin başka bir çevirmen aramasını mı umuyoruz? Çeviri dünyamızın asıl sorunu ve zor görülür sorunu metni tanıyan, konuya yakın ve birikimi yeterli çevirmen bulmaktır. Bu parçadan çıkarılabilecek sonuç aşağıdakilerden hangisidir? A. Yazarlar metinleri oluştururken kendilerini esere tam olarak vermelidir. B. Çeviri dünyamız usta yazarların eseriyle doludur. C. Metinler çevirmek zor olduğu için uzmanlarca çeviri yapılmalıdır. D. Metinle yakın bağı olan, metni tanıyan kişiler metni çevirmelidir. E. Çeviri dünyamızda birçok sorun çözülmeyi beklenmektedir. Cevap D. Metinle yakın bağı olan metni tanıyan kişiler metni çevirmelidir. 16. Kitapta genellikle 20. yüzyılın biraz öncesi ve ağırlıklı olarak 20. yüzyılın kendisi ele alındığı için gayri ihtiyari bir modernite eleştirisi beklenebiliyor. Oysa yazarımız böyle gayri ciddi sosyolojik lafazanlıklardan haz etmediği için olsa gerek. Kitapta sıkça belirtilen hiyerarşi, bürokrasi gibi modern çağın bireyi kuşatan ve bölen yüzünü aklındaki kavramla bütünleştirerek sunmaktan çekinmiyor. Bu parçada anlatılan yazarın eleştirilme sebebi aşağıdakilerden hangisidir? A. Bireyin birçok sorunla karşılaştığını görmezden gelmesi. B. Yazarın gayri ciddi bir tutum sergilemesi. C. Çağın sorunlarını abartmaktan kaçınmaması. D. Çağımızın modernite anlayışını eserine yansıtmaması. E. Eleştiri konusunda kendi fikirlerini öne çıkarması. Cevap D. Çağımızın modernite anlayışını eserine yansıtmaması. 17. Çeviride esas olan metnin eksiksiz aktarımı değildir. Bu gündelik gerçeği herkesin birbirinden saklamasına hiç gerek yoktur. Her çeviri doğal olarak kaynak metnin bir türevidir ve yeterli olup olmadığının esas ölçütü erek kültüründe değerlendirilebilme olanağıdır. Asıl çeviri sorumluluğu da burada başlıyor. Bir metni gereği gibi çevirmenin ön koşulu, o metnin ne olduğuna ve niçin çevrileceğine, bizi niye ilgilendirdiğine dair karar verebilmekten geçer. Bu parçada yazarın nasıl anlatmak istediği aşağıdakilerden hangisidir? A. Eserin bizim için ne anlama geldiği belirlendiğinde çeviri anlamlı olur. B. Çeviride temel amaç yazarın gördüklerini olduğu gibi anlatmasıdır. C. Eserin çevirisinde bizim düşüncelerimizi değiştirme amacı güdülmelidir. D. Eserin her yönüyle gerçek hayatı yansıtması gerekir. E. Çevirilerde ele alınan kaynak eserin niteliği önem taşır. Cevap A. Eserin bizim için ne anlama geldiği belirlendiğinde çeviri anlamlı olur. 18. Bir kitapçının rafında toplu halde bulunan astroloji konulu kitaplar ilk bakışta bile hemen iki gruba ayrılabilir. Astrolojiyi öğretmek iddiasında olan en temelden başlayan genellikle yavan başvuru kitapları ki hepsi birbirinin kopyası gibidir ve astrolojiyi bir ilgi alanı olarak seçenlere yönelik özel konuları ele alan kitaplar. Yeni başlayanların mutlaka birinci gruptakilerden birine ihtiyacı vardır ama bunların hiçbir tek başına yeterli olacak gibi de değildir. Bu parçada astroloji kitapları ile ilgili olarak hangisi vurgulanmaktadır? A. Astroloji ile ilgili birçok kaynak vardır ama astrolog sayısı azdır. B. Astrolojiyi öğrenmeye çalışanlar temel bilgiyi veren birkaç kaynaktan yararlanmalıdır. C. Astrolojinin temel amacı insanlara gelecekle ilgili bilgi vermektir. D. Astrolojinin kitaplarının da yanlışları ve doğruları olduğu unutulmamalıdır. E. Astrolojiye yeni başlayanlar doğru yönlendirilmedikleri için astroloji kavramı yanlış bilinmektedir. Cevap D. Astroloji kitaplarının da yanlışları ve doğruları olduğu unutulmamalıdır. 19. Değişmeceli anlamları bir yana bırakıp divan şiirinde incelikli bir kadın olduğunu ve bu kadının derin bir üç dünyasında bulunduğunu varsayalım. O yalnızca gönül eğlencesi olan bir nesne değil, saygı görmesi gereken kişilikli bir insandır. Daha önemlisi, çocuklarının üstüne titreyen, ocağını koruyan bir anne olmalıdır. Toplumda bir işlevi bulunduğunun bilincine varmalıdır. Bu parçada kadınla ilgili vurgulanan aşağıdakilerden hangisidir? A. Kadın gerçeği yaşayan, çevresine yön veren kişidir. B. Kadın iç dünyasının yönlendirdiği özellikleri yaşayan varlıktır. C. Kadın bir annedir, bilinçli bir varlıktır, bu nedenle saygı görmelidir. D. Kadın bilincini çevresiyle oluşturan yüce varlıktır. E. Kadın Türk toplumuna yön veren yegane varlıktır. Cevap C. Kadın bir annedir, bilinçli bir varlıktır. Bu nedenle saygı görmelidir. 20. Bugün Avrupa'da azımsanamayacak bir Müslüman nüfus yaşıyor. Avrupa'da yaşayan Müslümanların ve tabii Türklerin varlığı beraberinde yerel ve anlık sorunlar getiriyor. Avrupa'nın nüfusu içinde yabancıların nasıl bir kimlik taşıyacağı, toplumun neresinde duracakları, nasıl algılanıp nasıl yaşayacakları, pek çok Avrupa ülkesinin siyasi kararlar alırken sıkça hatırlamak zorunda olduğu sorunlardır. Bu parçada asıl vurgulanması istenen hangisidir? A. Pek çok Avrupa ülkesinin kararlarını Müslümanlar verdirmektedir. B. Müslümanlar Avrupa'yı yönlendirip yeni kararlar almaktadır. C. Avrupa'daki Türklerin önemli sorunları olduğu unutulmamalıdır. D. Avrupa ülkeleri önemli kararlar alırken yabancıları da düşünmelidir. E. Avrupalılar içlerindeki Müslümanlara her zaman yardım etmemektedir. Cevap D. Avrupa ülkeleri önemli kararlar alırken yabancıları da düşünmelidir. Testin sonu.